Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım. Hocam böyle doktor diye başlayınca hemen bir algı oluşuyor tabii. Bir Nefes Saat programı ve daha önce tıp doktorlarıyla yaptığımız bir program ama siz tabii yakından tanıyordur radyomuzu dinleyenleri. Tanımayanlar için üç cümleyle özetleyeyim müsaadeniz olursa. Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız ilahiyat doktoru. Doktora tezi konusu da hasta hakları ve konunun böyle bir sofistike boyutuyla derinlemesine çalışmış bir büyüğümüz olarak kendisiyle tıpla fıkhın yan yana geldiği, insanların ikisini bir arada dinlemek istediği konularda zamanımız el verdiğince birkaç soruyu birlikte görüşmek istiyoruz. Kıymetli görüşlerinden istifade etmek istiyoruz hocamızın. Kabul buyururlarsa Ahmet Hamdi hocam.
Estağfurullah.
Ahmet Hamdi hocam, şimdi pratik olarak çok sık karşılaştığımız birkaç tane soru var. Müsaade ederseniz ben oradan başlayacağım. Artık ne kadar ileriye giderse diyelim. Bir aslında kolay cevaplanır pratik bir soru. Bize çokça soruluyor. Aslında konu bizim değil. Size de soruluyor. Konu sizin de değil aslında. Başlayan bir gebeliğin doğum ya da sezeryan gibi canlı bir bebek doğumuyla değil de farklı yollarla sonlandırılması. Bu sonlanma bir doğal ölümlerle olabiliyor. Anne karnında bebek hayatını kaybedebiliyor. Herhangi bir sağlık problemiyle vesaire, travmayla, belki bir hastalıkla, kazayla vesaire. Bir de isteğe bağlı yapılan bizim gebeliğin sonlandırılması, terminasyonu veya tahliyesi dediğimiz hadiseler var. Bunlarla ilgili olarak sıkça gündemimize geliyor. Maalesef bazı yerlerde çok kolay kürtaj kararı veriliyor, tahliye kararı veriliyor. Bazı yerde çok haklı olarak veriliyor ama bu sefer ebeveyn, hasta yakını, müstakbel ebeveyn diyelim, hasta yakını, ya bunlar zaten herkese kürtaj diyor, bize de dedi ama biz yaptırmayalım ısrarında oluyorlar. Yeri geldiğinde bunda ısrarda bulunmak anne hayatını tehlikeye sokuyor. Yeri geldiğinde annenin hayatını değil ancak doğurganlığını ve daha sonra olması muhtemel gebelikleri engelliyor. O yüzden ifrattan da tefritten de sakınarak ihtilal üzere bir yol takip etmemiz gerekiyor. Şimdi ben daha sonra bunu birkaç pratik örnekle de size tekrar sormak isteyeceğim ama kabaca şöyle sorarsak size, başlamış bulunan ve tespit edilmiş bulunan bir gebelik hangi hallerde tahliye edilebilir hukuki olarak İslam hukukuna göre?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sualinizin bir kısa cevabı var, bir de uzun detaylı cevabı var. Kısa cevabı, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir canı ancak Cenab-ı Allah sonlandırır. Ölümle ruhunu kabzeder yarattığı her canlının. Dolayısıyla temel ilkemiz, ana kuralımız şu: anne karnındaki cenin, bebek, odun bile olsa, tabirimi mazur görüyorum, bağışlayın. Eğer anneye bir zararı yoksa kesinlikle müdahale doğru değil.
Birinci kriter bu. Birinci ana kriter, kriter bu.
İkincisi, eğer anneye bir zararı varsa o zaman anne asıldır. Annenin hayatını riske atma lüksümüz olmaz.
Peki hocam, fakat burada kesinlik şart mı?
Fakat anne hayatının riskiyle ilgili her doğum bir risk taşır.
Doğru.
Her ameliyat bir risk taşır. Dolayısıyla hele de anestezi falan gerekiyorsa, sezeryan oluyorsa elbette bir risk var. Bir öngörülebilen riskler var. Bir de tehlikeli boyuta ulaşmış olan ciddi riskler var. Şöyle ifade edeyim. %70 bu gebeliğin devam etmesi durumunda annenin zehirlenmesi ve öngöremeyeceğimiz bir şekilde anne hayatının tehlikeye girmesi söz konusudur diyorsa ehli olan 3-4 tane doktor bir istişareden sonra, burada artık olay bitmiştir.
%70 hocam kural mı, yaklaşık bir kanaat mi bildirdiniz?
Bu genelde bu tür hükümler galibi zan dediğimiz ağırlıklı kanaatle oluşur. Bu da işte %50'nin üzerindedir. Ama %51, yani demokrasi yok ortada şimdi. %51 ile %49 arasında çok da bir fark yok bu tür şeylerde. Dolayısıyla böyle bir doktorların tereddüt etmeden, kardeşim bu böyle devam ederse anne hayatı riske girer dedikleri bir durum, %70 olması gereken bir durumdur. Ama bazıları bunu alışkanlık haline getirmişse, burada temel alınacak kriter çocuğun mahiyeti değil. Yani çocuk Down sendromlu doğacakmış, efendim 3 tane organı çalışmıyormuş, 8 tane organı arızalıymış, doğar doğmaz ölürmüş, olabilir, takdir ilahi, her şey olabilir. Ama bunların, eğer annenin sağlığına bir zararı yoksa, temel kuralımız bu doğumun tabii olarak sonuçlanmasını beklemek. Tabiiden kastımız, eğer anne normal olarak doğurabiliyorsa normal olarak doğuracak, yoksa diğer normal çocuklara yapılan işlem neyse sezeryansa sezeryanla alınacak. Burada şu ihtimal söz konusu belki olabilir. O da nedir? Doktorlar şunu diyebilirler. İşte siz sezeryanla bu çocuğu dünyaya getireceksiniz. Bugün için sezeryanlı doğum işte 4 bilemedim 5 şansı oluyor annelerin. Siz bu şansınızı siz bu şansınızı işte bu yaşamayacağı muhakkak tırnak içerisinde çocukla kaybetmeyin.
Bu gerekçe sayılıyor mu hocam?
Bu gerekçe sayılmaz. Bu gerekçe sayılmaz. Çünkü yaşayıp yaşamayacağını Allah bilir. Birçok benim duyduğum, tabii siz doktor olarak daha yak biliyorsunuz. Bu tür alet edevatla işte bu çocuk sakattır, şu arızası vardır denilen çocuğun sapasağlam dünyaya geldiği görülüyor.
Bir küçük bir parantez daha açayım hocam. Eskiden mesela uzun yıllar 2'ymiş. Benim öğrenciliğimde 3 sezeryan deniyordu ama 4, 5, 6 sezeryanla çocuk doğuran hanım da çok var bu arada. Yani sezeryan limiti diye bir şey aslında genel kaide olarak vardır demek doğru değil. İstanbul'da yaşıyorsanız, çevre yolunda trafikte araba kullanıyorsanız evet trafik kazasından ölebilirsiniz de. İşte bu sezeryan ara çok büyük bir fark yok bu mantıkla. O yüzden sezeryan kontenjanı var da bunu kullanmayalım gerekçesi bu manada da çok gerçekçi değil zaten hocam.
Bu ana ilkeleri söyledikten sonra aslında konuyu değerlendirirken hayatın başlangıcı üzerinde söz
evet, ikinci sorumuz
gerekiyor.
Bu hocam. 40 gün mü? 50 gün
yani
mü?
Yani hayat ne zaman başlıyor?
İnsana erkek, ne zaman insan deniyor?
Evet, erkek sperminin dışarıya çıkmasıyla mı başlıyor? Mesela eğer öyle ise geçenlerde bir hadise oldu. Siz de duymuşsunuzdur. 26 yaşında bir hanımefendi dondurulmuş bir spermle, 25 yıl önce dondurulmuş bir spermle hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ile çocuğu arasında bir yaş fark var deniyor. Hı. Yani bu 25 yıl önce donduruldu diye 25 yaşında değil çocuk.
Değil değil mi?
Değil. Sıfır günle hayata başlıyor. Anne rahmine girmekle beraber mi başlıyor hayat? Yoksa anne rahminde cidara yapışmakla mı? Kur'an'ı ifadeyle alaka olduğu zaman mı hayat başlıyor? Hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin insan yaratılışının anne karnında 40 günde toplandığı, cem edildiği söyleniyor. Sonra ete, kemiğe büründüğü, sonra kemiğin ete büründüğü söyleniyor. Bu sonra ifadeleri 40 gün, bir 40 gün daha, bir 40 gün daha, 40 çarpı 3, 120 gün olarak anlaşılabildiği gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisine paralel başka hadislerde 42 günden, 40 günden, 45 günden bahsettiği de vaki. Bundan sonraki dönemde ruhun üflendiği söyleniyor.
O zaman dolayısıyla ruhun üflendiği süre dendiğinde 40. günde anlaşılabiliyor. Çok zayıf ihtimal belki ama 120 güne kadar anlaşılabiliyor mu hocam?
Şimdi dolayısıyla sonra ifadesi ikinci ve üçüncü 40 günden sonra mı? Yoksa birinci 40 günde birinci merhale şu, ikinci merhale şu, üçüncü merhale şu ama ikinci ve üçüncü 40 gün yok burada. Sadece zamansal olarak öncelik yaratılışın toplanması, ondan sonra işte kemiklerin oluşması, etin kemiğe giydirilmesi ve ruhun üflenmesi. Bugün de orası sizin alanınız ama ben yine okuduğum kadarıyla söyleyeyim. 40 günden sonra yani 40, 41, 42, 45 arasında bütün organların teşekkül ettiği, yani minyatür bir bebeğin anne karnında şekillendiği söyleniyor. Dolayısıyla burada bir başka fıkhi boyutu da var bunun. Mesela kürtaj olmuş bir kadıncağız istemeden, istem dışı çocuğunu düşürmüş. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra düşürmekle 6 hafta sonra düşürmek arasında fark var. Şöyle bir fark var. Eğer bu çocuğun yaratılışı belirginleşmemiş ise, yani eli, ayağı, burnu, gözü görünmüyor ise, o zaman fıkhi olarak bu kadıncağızın nifas dediğimiz lohusalık dönemine girmesinden bahsetmiyoruz. Nedir diyoruz? Bu bir kanamadır diyoruz. Eğer adeti ne denk gelmişse adet kanıdır, değilse bir hastalık kanıdır diyoruz. Fakat eğer teşekkül etmişse,
elinizi alıp baktığınızda burada bir insan cismi var.
Evet, ve ultrasyonda baktığınız zaman bu bir insan görüyorsanız, bu aşamadan sonraki o kitaplardaki kayıtlara göre 40'ından sonra teşekkül ediyor. Demek ki 40'ı kaçıncı hafta olmuş oluyor?
6 hafta.
6 hafta. 6 haftadan sonra eğer düşük olmuşsa o zaman lohusalık hükümleri devreye giriyor, ona tabi olmuş oluyor. Burada tabii az önceki soruya dönecek olursak, yaratılış ne zaman başlıyor? Yaratılış anne rahminde cidara, duvara tutunmasıyla mı başlıyor? Ona ne diyorsunuz siz bilmiyorum. Tıp literatüründe.
Biz hocam şöyle, spermle ovum birleşir, zigot oluşur. Önce tüpte birleşir, daha sonra rahime gelir, rahim duvarına yapışır. Yanlış hatırlamıyorum, 7-8. Güne tekabül ediyor.
Duvara yapışma.
Çok kesin emin değilim ama 4-5-6 da olabilir.
Bazıları duvara yapışma safhasını, çünkü biliyorsunuz o aşamaya kadar yüzlerce sperm rahime giriyor ama birçoğu imha oluyor. Bir tanesi, bilemediniz iki tanesi.
Çok bilemediniz nadir. 5 tane oluyor.
5 tanesi şey oluyor. Bu yönüyle hayatın bu duvara, cidara tutunmadan sonra başladığını söyleyenler var. Ruhun üflenmesinin asıl olduğunu, ondan sonra mesela bunu söyleyen alimlerimiz 40 günden sonra veya 45 günden sonra bunun gerçekleştiğini söylüyorlar. Bazıları da 120 günün esas olduğunu söylüyorlar ki İmam Gazali Hazretleri bu 120 gün üzerinde durur. Dolayısıyla bu aşamaya kadar olan kürtaj da bundan sonrası arasındaki kürtajı ayıranlar var. Ama ağırlıklı olarak fukahanın, alimlerimizin ki fakir de o kanaatte, eğer bu çocuk anne rahminde teşekkül etmeye başlamışsa, yani alaka haline gelmişse, bir haftasını, iki haftasını doldurmuşsa, ondan sonra herhangi bir gerekçeyle müdahale etmek mümkün değil.
Bu dediğiniz süre 40 güne mi tekabül ediyor hocam size? Yoksa daha mı erkene?
Bu süre işte zigotun yapışması merhalesi.
İlk 6-7 gün diyorsunuz.
İlk 6-7 günden sonra artık müdahale etmek doğru değil. Zaten hamileli olduğu da ondan sonra ancak 20 anlaşılabilir.
Peki hocam şunu desek, 40 günü esas kabul eden bir alime bu soruyu soruyor olsaydık. Mesela 32. günde bir gebelik keyfi sebepten dolayı tahliye edilebilir mi?
Keyfi sebepten dolayı hiçbir şekilde tahliye edilemez.
10 gün ya da 50 gün önemli
keyfi
değil.
Keyfi sebep hiçbir şekilde geçerli bir sebep olmaz. Ama bir takım mazeretler söz konusu olabilir. Mesela ne olabilir? İşte 8. çocuğu, 9. çocuğu ile ilgili ben buna nasıl bakacağım, nasıl yer ayarlayacağım vesaire filan diye.
Ama 1-2 değil yani hocam, 8-9.
Yani kimi için 1-2 de olabilir. Yani şu anlamda söylüyorum. Bir aile düşünün, zaten kadıncağız yarımdır. Yani kendine bakmaktan acizdir. Kocası kendine bakmaktan acizdir. Bunlarda ikinci çocuk bir başkasına göre 10. çocuğa tekabül eder.
Kadar külfet oluşturabilir.
Külfet oluşturabilir. Yani bu külfet sadece maddi külfet olarak değil, bakım, hizmet vesaire filan birçok şey devreye girmesi bağlamında söylüyorum. Veya başka türlü bir mazeret olabilir. Yani burada iki türlü mazeretten söz edebiliyoruz biz. Biri anne hayatı ile ilgili bir mazeret. O şeriatımızın itibar ettiği, kabul ettiği bir mazeret.
Netse ve ehil adam söylediyse her vakitte.
Ve ehil adam söyledi, son güne kadar bu itibara alınır, kapı açık. Ama bir de anne hayatıyla ilgili olmayan mazeretler söz konusu olabilir.
Sosyal sebepler mi?
Sosyal sebepler. Mesela karı koca ayrılma eşiğine gelmişler. Ayrılmışlar. Kadın ben işte nasıl yapacağım? Tek başıma bu çocuğu dünyaya getireceğim, doğuracağım vesaire filan.
Ama bunu da belki 10-20-30'da söyleyebilir diyorsunuz. Yani 6 ayda zaten söyleyemez, mümkün değil.
Hayır, yani bu az önce dediniz ya, 40 güne kadar böyle düşünen alimler neleri mazeret görebilirler? Peki. Böyle şeyler mazeret olabilir.
Ama hocam anladığım kadarıyla şuraya gelecek. Bizde güzel bir söz vardır. Hastalık yok, hasta var denir. İşte efendim kızamık hastalığı şöyle şöyle şöyledir dersiniz. Bunda kaşıntı olmaz dediniz mesela ama hasta kaşınıyor. Kaşıntı ilacı vereceksiniz demektir bu. Böyle olunca da hani kızamık hastalığının özellikleri budur, sen kaşınmamalısın demezsiniz hastaya. Burada da aslında hastalık yok, hasta var. Hastaya göre konuşmak daha mantıklı.
Ya bu teoride öyle ama pratikte öyle olmuyor. Herkes hasta kabul ediliyor ve herkese aynı tip ilaçlar veriliyor. Dolayısıyla eski tıpla yeni tıbbın, belki biraz tıpçılar, zat-ı halileriniz kızacaksınız bu işe ama.
Estağfurullah.
Yani eskiden adamın doğduğu mevsime göre farklı ilaçlar tavsiye edilirmiş. Vücut yapısına göre, vücut kimyasına göre farklı ilaçlar tavsiye edilirmiş. Şimdi doktorlarımızın o kadar vakti yok çünkü bir günde 50-60 kişiye bakıyorlar. Gelene sıradan
standart
ilaçları, kaşınıyorsan kaşıntı ilacını al.
Kişiselleştirilmiş tıp yeni mefhumumuz hocam, ama herhalde bir sonraki asra nasip olacak bunun pratik uygulamalarını görmek. Peki hocam, şimdi temel prensibi koyduk. Zaten çok net konuştunuz artık. Buradan sonraki sorular sadece olayı pekiştirelim ve yeni açan radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz biraz daha intibak edebilsinler diye. Fıkhi olarak gebelik varsa vardır. Belki ilk 3-4 gün, ki bunun zaten anlaşılması mümkün değildir. Gebelik var ama gebelikten kasıt annenin karnında canlı, her şeyi tam bebek. Ya da bir takım organları olan ya da olmayan ama hayatiyetini sürdüren bebek. Ya da dediğiniz gibi hani tırnak içinde bir odun bile olsa bir önemli değil bu. Neyse ne, annenin karnına gebelik işte bir spermle ovumun birleşmesiyle oluşmuş bir mahsul gelmiş ise bu burada kendi çıkacağı güne kadar kalmalıdır. Doğrusu budur. Bunun tek garanti istisnası ehil hekimin anne sağlığının net tehdit ettiğine dair beyanıdır. Hatta hekim bile değil, hekimler demek lazım belki. Kişisel yanılgılar ve tecrübe farklılıkları da göz önünde alınmalıdır.
Onun mesela bunlardan bir tanesi HELLP sendromu denilen sendrom.
Evet, en sık başımıza gelenlerdendir.
Yani şu nadir geliyor ama geldiğime hemen doktora
maalesef.
Evet, koşuluyor. Bu durumda Kars'taki biriyle İstanbul'daki biri de aynı değil. Şu anlamda aynı değil hocam. Kars'taki
yoğun bakım imkanları yok.
Yoğun bakım imkanları yok. Gözlem altında tutulma imkanı yok ama İstanbul'da işte ne bileyim bir
eğitim araştırma hastanesinde
böyle bir imkanları olan bir yerde saat olarak kontrol edilip tehlikeli aşamaya geldiğinde
sonuna kadar zorlanabilir,
evet,
en azından.
Mesela 6 ayı geçmişse en azından sezeryenle çocuk alınabilir.
3 gün 5 gün bir hafta oyalamak bile bizi büyük kar sağlıyor bizde bu. Ki dediğiniz gibi hani belki Kars büyük bir şehir, neticede üniversitesi falan var ama Kars'ın köyü deseydik belki iyice şeye dönecekti iş. Ama bunun dışında anne sağlığını net tehdit etmiyor ise hiçbir koşulda bu kapı açık değil. Çocuğun doğması, doğmaması, yaşaması, yaşamaması, doğduktan sonra 3 nefes alması veya 6 yıl yaşamasının bir önemi yok. Kaldı ki bunu deyince artık ikinci düzey ultrasonları biz tavsiye ediyoruz. Mutlaka yapasın çünkü o tedbir alınabilecek hastalıkların tanısını sağlıyor bize. Ama ikili tarama, üçlü tarama, beşli tarama gibi testlerle toplumda 2000'de bir görülen hastalık size 800'de bir görülebilir demek asla ve kat'a bize bu kapıyı açmaz diyorsunuz.
Hayır. Yani kural net. İçeride tamamen sakat bir çocuk olmuş olsa bile annenin sağlığıyla ilgili bir problem yoksa doğacak. Çünkü bu sadece fiziki bir doğum eylemi meselesi değil. Bununla ilgili birçok hukuki süreç de işliyor. Söz gelimi mesela bu çocuğun babası anne karnındayken ölmüş olsun. Bu çocuk eğer canlı olarak dünyaya gelirse otomatik olarak mirasçı olacak babasına. Yani bu dediğiniz gibi 3 nefes aldı, 3 nefesinden sonra öldü. Mirasçı oldu babasına.
Peki o öldüğü için annesine mi kalacak onun hakkı?
Tabii onun mirasçılarına onun hakkı kalacak.
Hmm. O bebeğin mirasçı kim oluyor hocam? Bu arada çok konumuzun dışında bir soru oldu ama meraktan benimkisi.
Yani normal siz öldüğünüzde sizin mirasçınız kimse?
Ya benim çoluk çocuğum var ama bu üç
onun nefes da var. Babası var, annesi var.
Ha, baba öldüğü için annesine kalacak.
Babası ölmüşse dedesi var, kardeşi var, amcası var. İllaki bir şeyleri vardır.
Peki. Neyse bu konu
bize kalmaz.
Aynen öyle hocam. Bizden dışarıda bir şey olacak. Şimdi hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünün son dakikalarına geldik. Aslında birkaç sorumuz daha var ama onu müsaade ederseniz konuyu bölmemek açısından ikinci bölümü biraz uzatmak şekliyle öbür tarafa aktaracağım. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda biraz daha yine tıbbın farklı bir boyutunu ama insanları herkesi ilgilendiren bir boyutuyla ilgili bir program yapıyoruz. Daha önce de sağ olsun teşrif etmişlerdi Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız. Kendisiyle kürtajın fıkhi dini boyutuna matuf bir sohbet yapmaya çalıştık. Daha önce biz kadın doğum programında da buna benzer bir şekilde bitirmiştik hocam programı. Kadın doğumcuların da yani asla kimseye itham altında bulundurmayalım ama ehli insaf olanları net bir şekilde aslında böyle demişlerdi. Ama onların pratik söyleyebildiği birkaç argüman var hocam. Şöyle diyebiliyor. Hani ben yaklaşık olarak dedim ya oluşmuş olan zigot annenin uterusuna işte 5. gün mü 6. gün ne ulaşır yaklaşık hatırlamıyorum. Üniversite yıllarından kaldı. Ama işte kadın doğumcu abimiz mesela işte 17. günde kalp batımı başlar. 19'da böbrek şöyle olur. Bunu çok net söyleyebilir bilmişti bize ama neticede modern tıbbın da insaf ehli dillerde dile getirilmiş şekli aslında aynı şeyi söylüyor hocam. Çünkü sizin dediğinizde gebelik zaten tespit edilmediği için ancak oraya bu, yoksa 7 günlük bebeğin tarihi zaten söz konusu olmuyor. O yüzden bir sıkıntı yok yani tıpla fıkıh arasında diyelim. Hocam şimdi herkesin başına çok çok daha sık bir şekilde gelen ve bize sıkça sorulan bir soru var. İki soru soracağım müsaade ederseniz. Ben soruları arka arkaya sorayım. Konu zaten bütün olacak. İlaçlardaki katkı maddeleri diyeceğim. Bu konu çok önemli değil bu manada. Çünkü gıdalardaki katkı maddeleri sorusu da aynı cevaba müteallik. Ama bizde alkol sıkça kullanılıyor ve bu sıkça soruluyor. İkinci olarak da şu an oldukça yaygın demeyeyim ama eskiye göre daha yaygın bir aşı karşıtlığı meselesi var. Ki maalesef yola çıkışı aşı baskısı yüzünden ortaya çıktı. Aşı çocuk sağlığı ve hastalıklarında çok önemlidir. Aşıların yapılmasının çok ciddi devrim niteliğinde faydaları olduğu düşünürüz biz. Ama daha sonra mesele endüstriyel boyutlara varıp gerekli gereksiz birçok aşı yapılmaya başlayınca bir takım insan da gerekli gereksiz hepsini reddetme yolunu tercih etti. Hoş, bizim bakış açımız belli, biz itidal üzere gideriz. Tıbbi kanıtı olanları yaparız, olmayanları da ciddiye almayız. Ama yeryüzüne çıkan her aşıyı yaptırmak isteyen aileler var. Ne olursa olsun hiçbir aşıyı yaptırmak istemeyen aileler var. Sorduk, hatta biz buna ait bir bilimsel araştırma tasarladık. Bununla ilgili bilgileri de topluyoruz. Hani yaptırmak istemiyorum niye diye soruyoruz insanlara. En sık verilen cevap içindeki maddeler. Bir kısmı tıbbi olarak endişeli. Bu maddeler işte civa içeriyor. En son bir kadının bir gene bir laflar etti ama çok tıbbi dayanağı olmadığı için konuşmaya gerek görmüyoruz. Katkı maddeleri bizi tıbbi olarak zarar verir mi? Alzheimer olur muyuz ileri vadede diye. Bir kısmı ise işte domuz jelatini kullanılmış mıdır bu aşılarda? Veya bilmediğimiz maddeler kullanılmış mıdır bu aşılarda diye. Gerek ilaçlarda gerek aşılardaki fıkhi olarak sıkıntı oluşturacak maddeler. Alkol, jelatin veya işte domuz ve benzeri hayvanlardan elde edilmiş katkı maddeleri diyelim. Caiz midir? Ne kadarı caizdir? Bazıları caiz, bazıları değil midir? Bu konuda görüş almak isteriz hocam.
Estağfurullah. Aslında bu çok komplike bir mevzu. Tedavinin hükmüyle de alakalı bir mevzu. Kaldı ki burada tedaviden daha fazla koruyucu hekimlik görebildiğim kadarıyla söz konusu.
İşte o yüzden hocam soruyu ikiye ayırayım, ben size öyle cevap verin isterseniz. İlaçlar diyelim, şimdi koruyucu hekimlik ajanları diyelim.
Birinci kısmı ilaçlarla ilgili, ikincisi işte aşı vesaire filan koruyucu hekimlik olarak karşımıza çıkan bir durum. İlaçlarla ilgili, ilaçların mahiyetiyle ilgili ilk dönem alimlerimiz tedaviyi, ilaç kullanmayı kesin sonuç veren enstrümanlar olarak görmemişler. Bir yönüyle bunların işte bir tahmin olduğu, bir zan olduğu, dolayısıyla işte ilaç kullansan da hani grip için söylenen bir şey vardır.
Viral enfeksiyonların hepsi için söylüyoruz.
Evet, ilaç kullanırsan bir haftada, kullanmasan 7 günde düzelir. Bir başka boyutuyla da ben sizin biliyorum, biraz da böyle ilaç vermeye karşı bir doktor olduğunuzu da biliyorum. Hakikaten Cenab-ı Allah insan vücudunu o kadar mükemmel yaratmış ki zaman içerisindeki belli hastalıklara eğer bulaşan olmazsa, kurcalayan olmazsa bu hastalıklar tabii aşılama görevini görüyor. Vücut onlarla mücadele ediyor, yenmeye çalışıyor hastalığı. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Ama bir takım kimseler de var, doktorlarımız da var, sizi tenzih ederim. Hemen hastasını memnun etmek için antibiyotik veriyor. Evet, iyileşiyor, birkaç defa iyileşiyor ama ondan sonra vücut o antibiyotiklere karşı direncini kaybediyor. Ondan sonra artık antibiyotikler fayda etmiyor. Bu çok yönüyle,
buyurun hocam.
Burası aslında tam sizin söz söyleyeceğiniz alan. Bu yönüyle aslında Cenab-ı Allah insan vücuduna, insan bedenine tabii süreçte aşılama mekanizmasını koymuş. Şimdi biz ilaçlar noktayı nazarından da tedavi eden ilaçlarla efendim pansuman tedbiri, ağrıyı kesen ilaçlar arasında bir fark da ortaya koymamız lazım.
Soruyu burada bir kere daha ayırmış.
Burada bir kere daha ayırmamız lazım. Kullandığımız ilaçlarda da %100 kesin olan, efendim mesela bir hasta söz konusu ki bunun kan sulandırıcı alması lazım. Almazsa efendim %30
genel kanaat felç olacağı yolunda.
Bu adam kan pıhtılaşmasından ötürü gerek ne komplikasyon varsa maruz kalacak. Tamam, bunun o kan sulandırıcıyı alması lazım. Eğer alternatifi yoksa, yani bu bir hapla beraber de bunu alabilirsiniz veya ne bileyim işte perhiz dediğimiz ki asıl Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiye ettiği tedavi perhizdir. Şu temel kriteri koyuyor Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tedavinin başı perhizdir diyor. Yani şimdi çok kilolu bilir olarak benim bunu söylemem belki biraz perhiz ne lahana turşusu modunda olacak ama.
Hocam bir parantez açmam lazım, burada bir şey sormam lazım. Perhiz az yemek mi? Perhiz dengeli ve sağlıklı yemek mi? Bunu nasıl anlamalıyız? Kelime kökü nereden geliyor?
Perhiz
mutlaka azlık ifade eder.
Hazreti Peygamber Efendimizin kullandığı kelime himye. kelimesi. Himye kelimesi korumadan geliyor. Yani koruyucu hekimliktir diyor, tedavide asıl olan diyor. Eğer vücudun belli bir takım yemeklere karşı alerjisi varsa onları kullanmamak lazım. Eğer birinde işte şeker hastalığı tespit etmişseniz siz, o zaman bunun bu kimsenin yiyecekler içerisinde şeker hastalıklarının kullanmayacağı yemekleri yememesi gerekiyor. Bu dini bir tavsiye olarak Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden sadır oluyor. Tansiyonu varsa adamın, efendim, tuzludan uzak durması lazım, turşudan uzak durması lazım. Dolayısıyla asıl olan bizim tıbbımızda koruyucu hekimlik, yani hasta olmadan tedbirimizi almak gerekiyor. Ama oldu ki hasta olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabibe müracaat etmiş. Tabip içerisinde bunların hangisi daha kaliteli diye sormuş.
Öyle mi?
Uzman
bunları
olanı,
hiç bilmiyorsun. Tabi,
uzman olanına tedavi olmuş. Hacamat yaptırmış, kan aldırmış. Efendim, bir başka yine tavsiye ettiği, o dönemde tabi bu tür el kesildi, ayak kılıç darbesiyle koptu. Nasıl kanı durduruyorlar? Dağlama usulüyle. Yani kızgın yağ
hala yapılıyor ameliyatlarda. Bunun çok gelişmiş şekli koterler kullanılıyor.
Evet.
Mantığı aynı ama.
Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu kullanılan ilaçları üçe ayırmış alimlerimiz. Biri, bir kısım ilaçlar var ki bunlar ekmek su gibi. Yani bunun faydası %100. Az önce söylediğimiz işte, diyelim ki kan sulandırıcı kullanması lazım. Tansiyon hastası eğer tansiyonu 20'ye fırlamış, dil altı almazsa gidici görünüyor.
Bu tür ilaçları değil ama giderse şaşırmayacağımız durumda.
Bu tür ilaçları, ki burada da yine kriterimiz %70'tir. Yani %70
çoğunluğa şey.
Galibi zan dediğimiz. Yani galip kelimesi ağır basan demek. Bu şeyde de mesela kıbleyi bulacaksınız bir yerde. Orası mıdır, burası mıdır, ya burasıdır diye ağır basan bir kanaatiniz var. Kıble orasıdır, oraya doğru kılarsınız. Tuttu, tuttu, tutmadı. Elinizden geleni yapmışsanız problem yok demektir. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, eğer bir ilacın aciliyeti var, alternatifi yoksa, efendim, orada o ilacın içerisinde ne olursa olsun kullanabilirsiniz diyenler de var. Bir radikal bakış açısı da şunu söylüyor. Diyor ki, eğer haram olan bir madde varsa Allah harama şifa koymamıştır. Dolayısıyla o haram olan maddeyi içeren ilacı kullansan da zaten sana faydası yok. Binaenaleyh onu kullanamazsın.
Siz ne diyorsunuz hocam? Bu ortada tabii, bırakmayalım, bir cevap vermemiz lazım.
Bu tabii, yani kişinin
yaşam felsefesiyle,
yaşam hayat felsefesiyle ilgili bir mesele. Yani bazı tipler vardı, çok çıt kırıldırımdır, hiçbir, yani nemden su kapar, hastalık kapar. Onlara tamam, sen ruhsatla amel et kardeşim, yani problem yok. Ama burada şunu hatırlatmak isterim. Hazreti Peygamber Efendimiz'e sara nöbetleri geçiren epilepsi hastası bir kadın geliyor. Ya Resulallah diyor, dua etseniz de Cenab-ı Allah bana şifa verse diyor. Efendimiz diyor ki, bakın burası önemli bir nokta Fırat abi. İstersen dua edeyim iyileş diyor. İstersen sabret, Allah sana cenneti versin diyor. Şimdi buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Neticesi belli olan ilaçları kullanma mecburiyeti de yok. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz dua ederdi kadıncağıza. Kadıncağız iyileşirdi. Şunu da birileri diyebilir. Bu Hazreti Peygamber Efendimiz'e özel bir uygulamadır.
Karşısındaki de kıymetli bir sahabe hanımefendiydi zaten.
Karşısındakine de bir şeyi öğretiyor burada. O da ne? Sen ve senin gibi hastalar çözüm bulamaz da sabrederlerse, yani boştan yere sabretmiyorlar. Yani enayi adam işte, bak, çektiğiyle kaldı, öyle değil. Çektiği her sızının, ızdırabın, acının karşısında cennet var. Şimdi biri, ben kardeşim, ben dünyada ne çeker çekerim, yeter ki cennete kavuşayım diye bunu kabullenebilir. Öbürü de, ya Rabbim bana dünyada da afiyet versin, öbür tarafta da afiyet versin der.
Peki hocam, böyle olur mu? Biz şimdi açıkçası hani ikinci görüş tamam, bu ruhsattır, bu azimettir derseniz kolay anlarım ben bu konuyu. Ama ikinci şahsın yaptığı, yani bu hastalık var, bunun net gidişatı kötüye, bu ilaç kullanırsa iyiye gidecek bu. Adam böyle bir şeyle, hani bir iman penceresinden bakarak ben sabrederek daha büyük mükafata tabi olurum dese, gerçekten tedavisizlikten doğan bir takım sıkıntılar sabır sevabı mı kazandırır, emanete iyi bakmama vebali mi getirir diye bir şey aklıma geliyor, ama ne dersiniz?
Burada yine o hayat felsefesine iş dönüyor.
Bu devrin insanları için konuşsak hocam.
Bir defa bir doktor olarak, yani sizin ve sizin gibi olanların vazifesi insanlara inandıkları, onları tedavi edebileceklerini düşündükleri ilaçları tavsiye etmek. Ve bu noktada da kendi zaviyelerinden manevi baskı ise onu da yapmak. Ama bugün mesela işte hasta hakları denilen bir hikaye var. Benim tez konusu da o, biliyorsun.
Estağfurullah, hikaye de benim bilimin bir şeyi efendim.
Evet. Ne kadar bilim diyorsunuz, deontoloji yapmıyorum ama.
Biz öyle diyoruz da hukukta evet. Karşılığı yok abi maalesef.
Şimdi yani hastanın tedaviyi reddetme hakkı var mı? Var. Burada bütün mesele bu aydınlatılmış onam dedikleri, biraz daha Türkçesi de yani hastanın hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu ve onun üzerine rızasını beyan ettiği durumlar söz konusu olmalı. Yani burada eğer netice itibariyle öngörülebilen kısa vadede su içmemenin, yemek yememenin verdiği sonuç gibi görülebilen bir ölüm tehlikesi söz konusuysa bu intihar hükmüne girer. Ama
zan ifade ediyorsa?
Zan ifade ediyorsa, mesela ben şöyle bir şey duymuştum, çok vakayı net hatırlamıyorum ama bir arkadaş annesini doktora götürmüş. Göbek bağı düğümlenmesi mi olmuş? Bir şey olmuş. Annesi yatalak bir hasta. Doktorun ifadesi şu: çabuk karar verin, ameliyat etsek de ölür, etmesek de ölür.
Bu nasıl bir cümle şimdi?
Niye? Çünkü birçok problemi var. Şeker var, tansiyon var. İşte kadıncağız yaşlı, kilolu, anesteziden çıkamayabilir. Büyük bir ihtimalle ameliyat masasında kalabilir. Öbür türlü de bağırsak düğümlenmesi mi? Tam şeyi bilmiyorum yani.
Öyle bir şeyse de ölür zaten.
Öyle bir şeyse de ölür zaten yani. Müdahale etmesek de ölür. Tercih edin. Yani şimdi böyle bir durumda ameliyat olmak gerekir mi?
Gerekir mi hocam?
Gerekmez. Arkadaş da nihayetinde ameliyat yaptırmadı ve Allah'tan bağırsak düğümlenmesi değilmiş de en azından kadın birkaç sene daha yaşadı.
İşte bu sevimsiz. Yani, tıbbi tanı hatalıydı bir taraftan.
Tıbbi tanıda %100 bu tanı doğrudur diyebilme imkanımız var mı?
Olan durumlar var.
Olan durumlar
nadirattan
var.
Nadirattan o da.
Ama genellikle birinin A dediğine öbürü B diyor.
İşte geçen... B demiyorsa da işte yumuşak A, peltek A diyor. Böyle varyasyonlar evet. Çok çıkıyor.
Yani bunu en fazla da siz yaşıyorsunuz. Mesela geçen işte bir çocuğa 8 ay kemoterapi uygulamışlar. Ondan sonra
kanser olmadı mı
anlaşılmış? Kanser olmadı anlaşılmış. Gibi durumlar da göz önünde bulundurulduğunda hakikaten bu maddi tedavi ciheti mi yoksa vücudun kendi kendisini tedavi edecek mekanizmaya yardımcı olmak mı? Bu çok net değil.
Hocam ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben ihtisas yaparken bizim ön binamız İntaniye Bulaşıcı Hastalıklar bölümüydü. Arkadaşlar biz oraya, onlar bize rotasyona gelirdi. Onların hocasının bir sorusu, cevabı hatırlamıyorum ama dünya üzerinde tedavi uygulanmaması halinde mutlak ölümle sonuçlanacak enfeksiyon hastalıkları nelerdir? Mesela ben size sorsam işte tüberküloz, AIDS, şu bu diyebilirsiniz. Halbuki böyle değil. Toplasanız 4 tane mikrop var. Garanti öldüreceği bilinen. Bunların da en sık görülen 1 milyonda 1 falan gözüken şeyler. Cevabı da hatırlamıyorum. Alakalı alakasız mikroplardı. Biri Brusella falan mıydı diye de çok emin olamadım. Yoksa baksanız 1 milyon tane enfeksiyon hastalığı var. Bunların 4'ünü hariç bıraktığınızda geri kalanları, evet biz antibiyotik veriyoruz, çabucak düzeliyor. Sekelsiz düzeliyor. Ölecek de düzeliyor. Ama bakıyorsunuz ki bir miktar hastada hiç tedavi vermediğinde de düzeliyor. Garanti bu hastalıktan kurtulan bugüne kadar olmamış denecek hastalık, kuduz gibi korkunç bir hastalıkta bile tedavisi düzelenler var. Bunu ne belirliyor biz de bilmiyoruz işin doğrusu.
Yani işte burada vücudun, ben öyle bir yerde yine okuduğumu hatırlıyorum. Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizması bozulduğu zaman tıp devreye giriyor. Ve normalde burada tıbbın yapması gereken vücudun o mekanizmasını düzeltmek. Yani arabanın beyni bozulmuş. Normalde kendi arızasını kendi tedavi edebiliyordu. Beyni bozulmuş. Onun beynini tamir etmek lazım ki yine eski haline dönsün.
Ha, tıp burada mecburidir, diğerlerinde seçmelidir gibi mi olacak?
Yani burada tıbbın kesin bu tedaviyi uygulamazsak veya bu ilacı almazsanız bunun sonucu su almamanız, yemek yememeniz gibi
kesin ölümle
sonuçlanabilecek bir durumdur dediği yerde bu tıbbi önerileri kullanmak lazım.
Peki kesin ölümdür cümlesine şimdi bir şey getiriyorum hocam, şerh getiriyorum. Ölmezsiniz ama kör olursunuz. Ölmezsiniz ama kolunuz tutmaz bundan sonra gibi kalıcı yeti yitimi dediğimiz şeyler var.
He, burada tabii bazen şu da meydana geliyor. Yani kaliteli bir hayatla, hayat kalitesini arttırmakla efendim yatalak olmak arasında bir tercih söz konusu olabilir mi? Veya işte bu ameliyatı olursunuz. Ama bu ameliyatın neticesinde işte ayağınızdan olursunuz. Dolayısıyla kaliteli bir hayat sürme şansınız kalmaz bundan sonra. Türünden ikilemler arasında kaldığında bir insan, illa ben sağlık noktayı nazarından bütüncül olarak mı olaya bakmam lazım? Yoksa bugün yaşadığımı rahat yaşayayım. Erken ölürsem de erken öleyim tırnak içerisinde.
Ölümün böyle bir seçme hakkı var mı kişinin?
Geçi yok. Aslı olan temel prensiplerimizden bir tanesi de vücut bize verilmiş bir emanet. Bu emaneti namazı düzgün kılabilecek şekilde muhafaza etmeye gayret etmek.
Ha, bunu mu anlıyoruz abi?
Tabii ölçü namaz çünkü. Yani yemede de ölçü namaz. Kardeşim ben yemeğe mecbur muyum? Namazı ayakta kılacak kadar yemeğe mecbursun.
Çok yemenin sınırı ne? Sana namazı kıldırmayacaktan fazlası?
Yok. Çok yemede doyduktan sonra yemen doğru değil. Yani o namazı kıldırmayacak meselesinin daha gerisinde bir...
Öyle mi? Biraz daha alçam aldım.
Biraz daha geride bir durum söz konusu. Ama ben işte yemek yemek istemiyorum, su içmek istemiyorum, dünya nimetlerinden istifade etmeyeceğim. Tamam, etmeyebilirsin. Ama belini ayakta tutacak kadar, hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan bahsediyor. Yani üç şeyin hesabı sorulmayacak diyor. Belini ayakta tutacak kadar yediğin lokmanın hesabı yok diyor. Yani namazda ayakta duracak kadar bir yemek yemen lazım. Onun hesabı yok. Onun üstündekinin hesabı var. Nasıl hesabı var? İşte onun üstündekini başkası muhtaçken sen yemişsen, yanındaki kardeşine yedirmemişsen, efendim fazla yemiş vesaire vesaire, onun hesabı kitabı sorgusu suali çok. Ama o belini ayakta tutacak kadarı yemezsen hesabı var.
Peki.
Çünkü namaz mükellefiyetimiz var. Namazın şartlarından bir tanesi de, farzlarından bir tanesi de kıyam. Dolayısıyla namazı ayakta kılabilecek kadar sağlığımıza önem vermemiz gerekiyor.
Ki bu da şöyle anlaşılmamalı bence hocam. Peynir, ekmek ve suyla da bu olur mu? Evet, teorik olarak 3 gün 5 gün olur ama eğer kırmızı et ya da işte yeşil sebze meyve tüketmezseniz beyin bir müddet sonra B vitamini eksikliğinden o ayakta durma komutunu veremeyecek hale gelir. O yüzden dengeli beslenme mevzunu belki burada öne koymayı, yani en azından bunu sağlayacak bir liste olmalı. Sadece kalori değil yani mesela. Yani
şimdi burada tabii birçok bilinmeyen devreye giriyor Fırat abi. Bunlardan en temel olanı da şu. Doğumla itibaren başlayan, belki doğumdan önce anne babanın hayat tarzıyla başlayan bir yeme alışkanlıkları dönemimiz, evremiz var bizim. Yani mesela Said Nursi'nin güzel bir ifadesi var. Diyor ki insanlar açlıktan ölmezler diyor. Adetlerini terk ettikleri için ölürler diyor.
Bunu adet haline getirmeselerdi.
Mesela adam günde bir pirzola bir koyun yemeye alışmış. Onu 2-3 gün bir koyun vermezseniz adam 2-3 gün sonra ölür. Normalde Afrika'da öyle insanlar var, yaşıyorlar, ölüyorlar, hayatlarında et görmüyorlar. Ama ayakta duruyorlar yine. Yani dolayısıyla adam bir yeme tarzına alışmış ise, o alışkanlıklarını terk ettiğinde bu tür travmalar, komplikasyonlar meydana gelebilir. Ama adam tek çeşit yemeye alışmış. Kendisi de öyle, atası da öyle. Dolayısıyla sizin şimdi az önceki sözünüze binaen o listede sadece yediği diyelim ki Taylandlı garibanın pirinç. Pirinç yiyor, başka bir şey yemiyor ama 90 yaşında adam. 90 yaşında ve ayakta.
Evet, dolayısıyla onun birkaç boyutu var o zaman.
Yani olay sadece, şimdi mesela bizde tıpta ortalama alınıyor. Ortalamaya göre, o ortalamanın dışındaysa bir insan, sende arıza var deniyor. İşte 100 kişinin üzerinde bir test yapılıyor. O testte 80 kişinin verileri aşağı yukarı sınır esas olarak kabul ediliyor.
20 insan direkt anormal sayılıyor.
Anormal olarak düşünülüyor.
Çok haklısınız, bu da başımızı ağrıtıyor sonra bizim.
Nitekim işte mesela düne kadar tip 2 diyabet hastası şu noktaydı.
126'nın üstündeydi. Şimdi yüzü geçenlere tip 2 diyabet diyoruz.
Yüzü geçenlere diyorsunuz. Buna göre ben eskiden hasta değildim ama şimdi hasta olmuş
yapacak
oldum.
Yapacak bir şey yok hocam, bu devirde geldiniz. Şimdi hocam sağ olun, eksik olmayın, konu böyle güzel işin felsefi boyutuna gitti ama biz şimdi bir geri gelelim hocam. Bir, dedik ki hayatiyeti olan ve acil karar verilmesi gereken durumlar oluyor. Bir hayatiyeti olan, bir de aciliyeti olan durumlar var. Bu durumlarda her halükarda insanlar içindeki maddeye bakmaksızın, hayatiyeti garanti ise bunun, işte içindeki maddeye bakmaksızın ilacı kullanırlar.
Yani mesela acilden giriş yapmışsın. Kırmızı koridorda yürüyorsun, doktor sana iğne veriyor, bir dakika kardeşim bunun içinde ne var? Orada bunu sorma lüksün yok. Bir. Daha böyle somut olarak eyvallah söyleyeceksek.
Onun dışında bahsettiğiniz gibi ameliyat olursa da %72,5 ölür, olmazsa da 66,5 kalır gibi durumlarda hastanın söz hakkı vardır. Buna uygun bir seçim yapar, Allah'ın izniyle de mesul olmaz diye ümit ederiz böyle bir durumdan diyerek. Acil durumları bitirdik ama biz çok basit durumlara gelmek istiyoruz şimdi hocam. İlaç %100 tedavi ettiği ve %100 zararı olduğu durumdan bahsettiniz. Şimdi ben ilacın ismini zikretmeyeceğim. O kadar çok kullanılır ve o kadar çok sorulur ki bize. Çocukluk çağında sık kullanılan bir şurup. Adının ilk harfi P. Polatlı'nın P'si grip ilacıdır. İçinde alkol bulunduğu bütün internet forumlarında yazar. Niyeyse günah keçisi bu edilmiştir. Yani belki yüzlerce ilaç varken. Efendim bu ilacı kullanırsanız çocuğunuzun ateşi düşer, burun akıntısı durur, keyfi yerine gelir, gece rahat uyur. Evet, gerçekten iyi bir ilaç. İşe yarıyor. Pratik söylüyorum. Çocuğu hasta olmuş 10 tane aileyi kıyaslayın. Bu ilacı kullananların en az 5 hastaneye gelmekten kurtuluyor. Yani bize göre bir fayda temin ediyor hasta açısından. Kullanmazsa hiçbir şey değişmez abi. Kullanmazsa bunun yerine işte İ ismiyle başlayan ağrı kesici ateş düşürücü kullanılıp bu çocuk gene şifa bulabilir. Rahat edebilir. Her koşulda ikisini de kullanmasa gene de ölümcüllük, kalımcıllık, işte kolunun kaybı, gözünün kaybı diye bir şey söz konusu değil.
Orada bir soru sorabilir miyim? İkisini de kullanmadığı zaman vücut tabii seyrinde bu hastalıkla mücadele ettiğinde bu bir aşılama yerine geçmiyor mu?
Şimdi şöyle hocam, bir enfeksiyon hastalığından bahsediyorsak eğer, EBV virüsü kaptınız, buna bağlı enfeksiyon mononükleoz oldunuz, ateşiniz 40 derece. Böyle bir durumda ateş düşürücü kullanırsanız, ki buna ait bir çalışma yapılmış, bir tırnak açayım, ateş düzeltilmeli mi sorusunun cevabı hala konsensüse varılamamış. Düzeltilirse faydaları bunlar, düzeltilmezse bunlar deniyor. En basit ateş düşürücüyü bile kullanmayın, zaten bir işe yaramayın, yaramıyor diyen onlarca ciddi kayda değer bilimsel yayın var. Bunu söyleyeyim. Bu ilacı kullanmazsanız vücudunuz, dedim ya, bu 4 mikrobu hariç tutunuz, bunlar zaten başa çıkacak. Ve anti EBV olarak sizin ansiklopedi cildi olarak kütüphanenize yerleşecek, bağışıklığınızı destekleyecek. Doğru. Burada kastettiğim, bu düzelme sürecinde ateş yüksek giderken bir, çocuğun canı yanıyor, çocuk uykusuz kalıyor, çocuk çok ağlıyor, havale geçirme riski var. 41'i geçerse beyni hasar verebilir diye bir görüş var. Ateş düşürücü verdiğinizde zaten o doğal iyileşme süreci konforlu sağlanıyor. Verdiğiniz ateş düşürücü hastalığı tedavi etmiyor. Sadece ihtimale binaen bir takım komplikasyonlardan koruyor diye düşünüyoruz ama emin değiliz o konuda da. Artı dediğim gibi hastalık zaten bu bağışıklığı uyarır mı diyorsunuz ya hocam. O mikrop cinsine karşı uyarır, doğru. Ama bu ateşin sebebi sizin tiroid bezinizin çok çalışması ise bu bilgi o zaman yanlış olur. Tiroid bezi çok çalıştı, kişinin ateşi yükseldi. Biz tedavi etmeyelim bunu, yok öyle bir şey yok. Tiroid sapıtıyor, ondan sonra daha ölümcül çarpıntı yapıp kalp kriziyle ölüme sonuç verebiliyor mesela. O yüzden bu bilgi enfeksiyon hastalıkları açısından doğru. Genellikle diğerleri için doğru değil.
Evet.
Şimdi yani, bu adının ilk harfi P olan, içinde alkol bulunduğu bilinen, hastaya sadece yaşam konforu sağlayan, kullanılmazsa da hastanın düzeldiği ilaç kullanılırsa içindeki yüzde bilmem kaç alkol haramlığa sebebiyet verir mi?
Şimdi bu alkolün çözeltiği olarak kullanılmasıyla alkolün bizatihi kendisinin bir bileşen keyif unsuru olarak kullanılması arasında fark var. Yani bu çözelti olarak kullanılmasının temel sahiplerinden bir tanesi daha ucuz bir çözelti olmasından kaynaklanıyor. Yani gavurluğuna da gidip kullanmıyorlar bunu. 3 kuruş daha ucuza mal edeyim, daha fazla
değil.
Daha fazla para kazanayım diye. Yani orada belki o tolere edilebilir. Hakikaten biri 3 günde iyileşmeye sebep oluyor, biri 2 günde sebep oluyorsa 2 gündeki kullanılabilir.
Buna ilaç diyor musunuz hocam siz peki? Efendim? Bu ilaç mıdır? Yani kullanılmazsa hasta ölmeyecek, kalmayacak, hasar görmeyecek. Sadece yaşam konforu açısından önemli.
Ha, bu önemli bir noktaya temas ettiniz. Yanlış anlaşılmanın da inşallah önüne geçmiş olur. Biz ilaç olarak sadece insanı öldürmeyecek, hayatta bırakacak şeye demiyoruz. Artı vücut afiyetini devam ettirecek olan.
Buydu hocam, ha, böyle bir cümle.
Yani vücut afiyetinden maksat ne? Mesela şöyle düşünelim. Bir adam hasta, oruç tutmayabilir. Peki hastalığıyla ilgili oruç noktayı nazarından kriterimiz ne? Bir, iyileşmesi oruç tutarsa gecikecekse. Yani oruç tutmasa 2 günde iyileşecek, oruç tutarsa 3 günde iyileşecek. Tutmasın o zaman, bir an önce iyileşsin.
Bu önemli. O zaman bizim P kullanılacak.
Evet. İkincisi, oruç tutarsa hastalığı artacak.
Tamam, bu kolay anlaşılır.
Üçüncüsü, yani hastalığın iyileşmesi tehlikeye girecek. Yani dolayısıyla bunların ilk aşamasında bile, hatta abdest mi alayım, teyemmüm mü yapayım?
Şimdi iyileşmen gecikecekse
teyemmüm yapacaksın. İyileşmen gecikecekse teyemmüm yapacaksın. Efendim, kapalı ameliyat olmuş bir kimse dışarıya çıkabilir. Ama dışarıya çıktığında hava soğuk, iltihap kapması muhtemel, hareket ettiği için ameliyat yerlerinde bir oynama meydana gelecek. 3 günde kalkacakken 5 günde kalkacak. Evinde kıl kardeşim öğle namazını, gitme cumaya.
Peki hocam, bunu çok önemli bir ayrıntı olarak aldık. Hocam şimdi süremiz bitti aslında ama bu soruyu bitirmemiz lazım bir şekliyle.
Bizde pek bu net cevaplar çıkmıyor. Bir tek herhalde sen net cevaplar alıyorsun Fırat abi.
Alıyoruz hocam, biz gittiği yere gitti çok şükür. İlaçların içindeki maddelerin çözücü vasıflı alkol mü? Yoksa element olarak, bu ilacın bir bileşeni olarak alkol olduğunu bilmek hastanın vazifesi mi? Hekimin vazifesi mi? Devletin vazifesi mi? Kime düşüyor bu hocam?
Burada tabii tedaviyi uygulayan kimse, hekime düşüyor, hastaneye düşüyor, devlete düşüyor. Devlete düşen ne? Kardeşim, sen bu ilaca ruhsat verirken bunun içerisindeki bileşenlerle ilgili reçetede bu bilgileri talep etmen lazım.
Çok şükür şu an bunu yapıyorlar hocam. Yani prospektüste var ama işin doğrusu ben de şundan endişe ettim. Belli ilaçların ise alkol olduğunu biliyoruz ve bunların için bir liste haline veriliyor. Şu madde, bu madde var. Şunlar da katkı maddesi olarak var. Bunlar raf ömrünü uzatır, bu dayanıklılığını artırır, yazıyor adam. Ama bu bileşen mi sayılır, çözücü mü sayılır? Ben de hiç dikkat etmemişim bugüne kadar.
Yani burada %99,99'u çözücü olaraktır. Yani bunların ancak içerisinde uyuşturucu olan, mahiyette olanlar varsa onlar uyuşturucu olarak, belki işte teskin edici olarak alkol içeriyor olabilir.
Veya şeylerde, boğaz gargaralarında falan alkolün bir değeri var.
Evet.
Şey manada. Onlardan direkt sakınılması gerekecek o zaman.
Bu onu mantara. Zaten siz yutmamasını tavsiye ediyorsunuz. Gargarayı yapıp tükürmesini tavsiye ediyorsunuz.
Gargarada ele kolonya dökmek gibi dediniz.
Ele kolonya dökmek gibidir. Yani bir ihtiyaç varsa, zaruret varsa. Çünkü illaki bir şey yine gidecektir aşağıya doğru. Yani ne kadar gargara yaparsanız, dikkat ederseniz edin.
Ama yine de yaşam konforu sağlıyor işte hocam. Hastaya o da. Ağrıyı, acıyı alıyor. Hasta yemeye başlıyor. Yemeye başlayınca daha çabuk düzeliyor.
Hayır, kullanmaması açısından demiyorum yani. Kullanırken dikkat etmesi, kaçırmamasına dikkat etmesi lazım.
Peki hocam, şimdi o zaman çok kısa olarak son soruyu da şöyle bir özetlemek isterim ben. Çok bazı hastalıklarımız var. Hepatit B hastalığı. Türkiye'de taşıyıcılığı %4'tür. Yani yaklaşık olarak Türkiye topraklarında 3 milyon 200 bin kişi hasta değil, ayakta sizin benim gibi gayet sağlıklı dolaşıyor ama kanında hepatit B mikrobu dolu. Hepatit B mikrobu insan vücudunun dışında da 2 haftaya yakın canlılığını sağlıyor. Biz yetişkinler bu yaştan sonra hepatit B'yi kapsak bile, bir koruyuculuğumuz var, 2 maça çıkamasak bile çok büyük oranda selim seyirli kendiliğinden çözülebiliyor. %1-%5 öldürebiliyor da, yani 95 değil en azından. Çocukluk çağında durum tam tersi. Erken vakitte kapılması halinde bir işte hemşirenin teknik hatası, eline batması gibi, kan alınırken bir hata yapılması gibi, serumda bulaş gibi bir sebepten dolayı alınırsa eğer, çocukluk çağında alınmış yayılmış hepatit B mikrobu çok büyük riskler ihtiva ediyor. O yüzden bu hastalara, biz özellikle Türkiye şartları için konuşuyorum, hepatit B aşısının hayati öte olduğu kanaatindeyiz. Mutlak surette yapılmalıdır. Karma aşının içindeki tetanoz, difteri gibi şeyler ölümcüldür, mutlaka yapılmalıdır. Çocuk felci aşısı muhakkak yapılmalıdır. Hepatit A aşısı deseniz bu konu üzerine ilmi olarak da konuşulabilir, sosyolojik olarak da konuşulabilir. Yapmayan insanlara niye yapmadınız deme lüksünüz yok esasında. Yani bu bir seçim olabilir, hepatit A için söylüyorum bunu. Son zamanlarda gündeme geldi, işte bir bayan çıktı grip aşısı yaptırmayın. Bir tarafta nasıl yaptırmazsın? Ya Türkiye'deki haliyle grip aşısı yaptırmanın zaten çok bir manası yok. Türkiye'de gerekmeyen insanlara şey yaptırıyor sürekli. Gereken adamları zaten devlet ücretsiz olarak da temin ediyor. Biz bunları zaten tartışmıyoruz. 65 yaş üstü, gebe bayan, 2 yaşından küçük akciğer hastalığı çocuklarda grip aşısı yapılmalıdır. Ama onun dışında 30 yaşındayım, işten güçten kalma ihtimalim var, ben aşım olayım diyen tiplerin de aşı olması hiç anlamlı bulmuyoruz biz tıbbi olarak da. Maalesef bir taraf hiçbir şekilde yaptırmayın diyor, öbür taraf herkese yapsın diyor. Saçma sapan bir diyaloğa giriyoruz bundan sonra. İsteğe bağlı aşıları bir kenara bıraktım hocam. Hepatit B aşısı gibi, çocuk felci aşısı gibi hayatiyeti olan, faydası kesin olarak gösterilmiş, güvenilirliği 30-40-50 yıllık tecrübelere dayanan ilaçlar bunlar, bizim bile bildiğimiz. Yaşımız itibariyle söylüyorum. İlaçlar. Bunlar yurt dışından geliyor. Bunların denetimine biz vakıf değiliz. İşte gelen herhangi bir ithal mal ne kadar güvenilirse o kadar güvenilir geliyor. Ya bunun içine bir şey katılmışsa, ya işte Türk milletinin neslini kısırlaştıracak madde katılmışsa veya buradaki bilmem ne işte domuz olabilirse gibi zanların hükmü nedir? Bu aşılar yapılmalı mıdır? Maalesef yerli aşı kısa vadede gözükmüyor çünkü.
Bu aşıları parayla mı yapıyorsunuz, bedava mı yapıyorsunuz?
Devlet parayla alıyor, vatandaşı ücretsiz yaptırıyor. Parayı evet, devlet veriyor.
Şimdi yani burada da bu aşıları kullanmayı bir ruhsat olarak ben değerlendiriyorum. Belki biraz aykırı olmuş olabilirim ama kendi çocuğuna yaptırdın mı diye soracak olursanız siz ne derseniz kuzu kuzu yaptık.
Eyvallah.
Yani sorgulamadık. Nihayetinde bu yönüyle de hakikaten bu tıp hizmetini veren, sağlık hizmetini veren kişiler bu noktada da bir sorumluluk taşıyorlar. Çünkü nihai merci ve karar mekanizması onlar olarak gözüküyorlar. Ama böyle bir aşıyı yaptırmayan bir baba veya anne, ebeveyn çocuğu daha sonra böyle bir hastalığa maruz kaldığında çocuğunu kendi elleriyle tehlikeye atmış sayılır mı? Ona da sayılır diyemem. Çünkü eğer yaptırma mecbur derseniz, yani tamam yaptırmayı mecbur dediniz, bitmiyor bununla iş. Öbür tarafta bu aşıyı yaptırmayan kimseyi o zaman eğer bu ölümcül bir hastalığa götürüyorsa cinayete sebebiyet vermekten yargılamanız lazım.
Bilginize güvenmiyorsunuz ki yargılamıyorsunuz mu diyeceğiz hocam o zaman?
Hayır, burada bu bir şöyle söyleyeyim veya siz mesela çocukken veya sizin zamanınızda vardı, babanız bu aşıları yaptırdı mı? Yaptırmadı.
Belki bir ikisi yapılmıştır.
Belki bir ikisi yapılmıştır ama hele dediniz yaptırmadı.
Mümkün değil.
Dolayısıyla yani bu aşılar olmadan da insan hayatı devam etmiş, insan popülasyonu devam etmiş.
Ama hocam bir tırnak açayım. İşte Türkiye'de ortalama yaşam süresi 54 yıldı. Şimdi 75 yıl. Bunu belirleyen en önemli amiller antibiyotikler ve aşılardır diyor bilimsel kanıt olarak.
Veya eskiden işte 10 tane çocuk yapıyordu kadınlarımız, ortalama şimdi 2,3'e düştü herhalde. Dolayısıyla eskiden 10 tane çocuk o skalaya giriyordu. Onun üzerinden hesap ediliyordu.
540 yıl oluyordu diyorsunuz.
Şimdi ise 2 tane, 2,5 tane çocuk üzerinden bu şeye giriliyor. Dolayısıyla yani o istatistikler de çok böyle istediğiniz zaviyeden sonuç verebilecek rakamlar.
İstatistik ilminin özelliği odur zaten maalesef.
Çıkabiliyor orada. Eskiden mi mesela en uzun yaşayan insan eskiden mi vardı, şimdi mi var diye bir de.
Yok, o Sivri Tepeler eskiden varmış.
Yani bir de o açıdan baktığınız zaman eskiden daha sağlıklı bir nesil ortaya çıkıyor, görünüyor. Bu aşılarla hiç muhatap olmamış bir nesil. Ama siz bir fıkıhçı olarak bu aşıları bir baba olarak yaptırmak durumunda kendinizi hissediyor musunuz derseniz hissediyorum.
Yaptır.
Yaptırmak durumunda hissediyorum. Evet. Yaptırılmalıdır da diyorum. Ama yaptırmayan bir kimseye de sen günah işledin, sen işte gerici bir adamsın, sen yobazsın, bu çağda bunlar olur
mu?
Dinle
Diyanet'le alakası olmayanlar daha çok yaptırmıyor hocam.
Hayır yani dinle Diyanet'le alakası olması babından da demiyorum. Yani adamı böyle uzaylı gibi değerlendirmenin de bir alemi yok.
Peki hocam, ama rakam şimdi şöyle. Diyorum ya, bu aşı meselesi çok ayrıntılı konuşulmalı. Ben kesinlikle iki tarafın da haksız olduğu kanaatindeyim. Bu aşılar bu kadar çoğaltılmamalıydı, bu kadar baskı da yapılmamalıydı. Doğru. Ama aşıyı da külliyen reddetmek de doğru değil. Bölgesel ve çağa göre değiştirilmelidir. Hatta zaten İstanbul'da yaşayan çocuklara şu aşılar yapılırken işte Hakkari'nin yaylasında yaşayan çocuğa başka aşılar yapılmalıdır.
Aynen katılıyorum.
Risk orada yok. Yani orada olmayan bir riskin çocuğu aşılamanın manası yok. Biz onları da yapıyoruz. Ama İstanbul'un göbeğinde yaşayacağım. Ben cami şadırvanında abdest alacağım. İETT otobüsüne bineceğim. İşte umumi tuvalet kullanacağım ama evet ben işte olmayacağım dediğiniz zaman bu bana tuhaf geliyor hocam. Hakkari'de yapmayacağım diye tabii ki yaptırmam. Manasız bir şey ben de diyorum. Yani uçlara kaçmamalıyız. İtirali muhafaza etmeliyiz ama İstanbul'da yaşayıp hiçbir aşı yaptırmamak ama hiçbir aşı diyorum. Her aşı demedim kesinlikle. Bir hepatit B için çok takıntılıyızdır bir sayı yüksekliği hasebiyle. Bir işte çiçek aşısı için gözümüzde gördüğümüz bir örnek. Milyonlarca insan ölüyor. Aşı bulunuyor, aşılanıyor ve hastalık ortadan kalkıyor. Hadi deseniz başka hastalıklar onun yerine geldi. Doğru ama Allah bizi onunla imtihan etmişti o sırada. O zaman bir, uzman hekime güvenelim. İki, uzman hekim de doğru adamlardan bilgi almaya dikkat etsin. Ama burada asıl sorgulama makamı devlettir. Biz o zaman kendi inisiyatifimizle aşıyı yurt dışında gelse yapacağız mı hocam?
Tabii üretmediğiniz sürece başkalarının ürettiğini tüketmeye mahkumsunuz. Eğer elinizdeki veriler, bilgiler de başka bir alternatif önünüze koymuyorsa o zaman o gün için elinizdeki donelerle amel etmek durumundasınız. Ama arka planı değiştiğinde, elinizdeki doneler değiştiğinde tabii olarak siz de kararınızı, fikrinizi, düşüncenizi değiştireceksiniz. Bugün için bu kadar.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hamdi Hocam. Çok böyle pratik bilgiler aldık. Herhalde bu da yaptığımız en uzun program oldu hocam. Bu arada bir türlü bitiremedik konuyu. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım idi. Kendisiyle tıp ve fıkıh disiplinlerine birlikte sorulan birkaç soruyu istişare etme fırsatı bulduk. Sağ olsunlar kıymetli görüşleriyle bizim önümüzü açtılar. Böyle ümit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam size de.
Ben teşekkür ederim efendim.
Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.